Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum. Milletvekili adayları, öne çıkan isimler, tartışmalar, vaatler. Elif Suda Gezer ve Fethi Yılmaz soruyor, konuklar Sputnik seçim özel yayınında yanıtlıyor. Sputnik seçim özel.
Radyo Sputnik seçim özel yayınına hoş geldiniz. Ben Elif Suda Gezer Tüzüner.
Ben Fethi Yılmaz.
Bugünkü konuğumuz Türkiye Komünist Partisi İstanbul Milletvekili adayı İlyas Salman. Sayın Salman, hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk yavrum.
Ben hemen çok vakit almamak adına ilk sorumuzla başlayayım. Şimdi bir seçim sürecine gidiyoruz malum. Geri sayım dayısı hatta. Günler kaldı. Siz de Yeşilçam'ın Türk sinemasının önde gelen isimlerinden birisiniz. Neden bu dönemde milletvekili adayı oldunuz? Teklif size nasıl geldi? Hikayesini aktarabilir misiniz bizlere?
Şimdi şöyle bir şey var. Ben yıllardır politika yapıyorum zaten. Sivil politika yapıyorum. Ve şey diyorum, yediğimiz ekmekten içtiğimiz suya, soluduğumuz havaya varıncaya kadar her şeyin fiyatını politika belirliyorken ben politika yapmıyorum demek, havada bulup havada yiyenlerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir şeye yaramaz. Ve ben çocukluğumdan bu yana bir Türkmen Alevisi kökenli bir ailenin çocuğuyum. 3,5 yaşında okuma yazma öğrendim, 4 yaşında. Sonra Hazreti Ali'nin cenk kitaplarını verdiler bize. Kan Kalesi, Ayber Kalesi, Kahkaha Sultan, Zal Olur Üstem, Battalı Gazi Destanı. Sonra köy enstitülerinden kitaplar geldi. Tonguç'la, Zekeriya Serteller, Nazım Hikmetler, Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller derken Ehrenburg, Dostoyevski, Tolstoy derken Marx, Engels, Lenin sol tandanslı bir dünya görüşüne sahip oldum, çıktım. Bugüne kadar profesyonel anlamda politika yapmadım. Çünkü benim çok keskin bir adam olduğumu herkes bildiği için kolay kolay bana yana açmıyorlar açıkçası.
Peki şunu sorayım, meclise girerseniz o zaman önümüzdeki dönemde bu anlattıklarınızla bağlamında neler yapacaksınız? Çalışmalarınızda bir öncelik planlarınız var mı? Bunlar öncelikli olacak şeklinde.
Öncelikle şunu yapmaya çalışacağım. Kesin bir şeye söz veremem. %100 dersem yaparım. Yapmaya çalışacağım şey, sanat ve sanatın önündeki, sanatın ve kültürün önündeki engelleri kaldırmak olacak. Mesela sansür yasası kesinlikle değişecek. Rütbeye karşı mücadele edeceğim. Ondan sonra düşünce suçlarına karşı mücadele edeceğim. Kimse düşüncesinden dolayı yargılanamayacak.
Anladım. Şöyle devam edelim. Şimdi İlyas Bey, siz adaylığınızı ilan ederken dünyada en çirkin kokan şey saklanan düşüncedir dediniz. Bir de buna ek olarak sarayın dal kavuğu değil halkın soytarısı olacağım. Şimdi bu sözleri biraz açar mısınız? Yani saklanan düşünceden neyi kastettiniz siz?
Şimdi ben çocukluğumdan bu yana kemikleşmiş bir kişiliğim var. Gizlilikten nefret ederim. Ben düşüncemi ensemin arkasına saklamam, masanın ortasına koyarım. Hani güzel düşüncelerim varsa seçip alırlar. Bana benzeyen bana kalır. Ben şunu söylüyorum yıllardır. Dünyada en çirkin kokan şey saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Ve mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Ben bunun için açıklıkla...
Alo, İlyas Bey, bir bağlantıda bir kopma oldu. Dinliyoruz sizi tekrar.
Anladım. Neresinde kalmıştık Muhammed?
Şöyle, isterseniz siz şeyden bahsettiniz. Bu saklanan düşünce kokar diye bir soru yöneltmiştim. Siz bundan bahsederken bir kopma oldu. İsterseniz tekrardan toparlayarak devam
onu
edelim.
Onu baştan alayım.
Tabii ki.
Şimdi
tabii ki.
Şöyle bir şey var. Ben yapım gereği bir şeyi saklayamıyorum. Düşüncemi saklayamıyorum. Dünyaya hangi pencereden bakıyorsam o pencereden, baktığım pencereden gördüğüm şeyleri alenen açıklıkla haykırıyorum, ilan ediyorum. Şimdi dedim ki bugüne kadar benim şiarımdır, ilkemdir. Dünyada en çirkin kokan şey saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Ve mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Demiştim ki 3,5 yaşında okuma yazma öğrendim. Ondan sonra bana Hazreti Ali'nin cenk kitaplarını verdiler. Türkmen Alevisi kökenli bir ailenin çocuğu olduğum için bize bir Alevi elbisesi giydirdiler açıkçası. Kan Kalesi, Hayber Kalesi, Kahkaha Sultan, Zaloğlu Rüstem, Battalı Gazi Destanı derken köy enstitülerinden yazarlar okuduk. Tonguçlar, Zekeriya Selterler. Ondan sonra Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller, İlya Erenburglar, Dost Çevikler, Tolstoylar, Marx, Engels, Lenin, Stalin derken geldim sola yanaştım. Dünyaya, ben dünyada iki tür insan kaldığını düşünüyorum. Bu seçimde özellikle düşüncemi şöyle şekillendirdim. Dünyada artık Alevi yok, Sünni yok, Türk yok, Kürt yok, Laz yok, Çerkez yok, Abaza yok, Ermeni, Rum yok. İki türlü insan kaldı. Bir çalışan insan, bir de çalan insan. Sen hangisindensin ona karar ver diye düşündüm. Dedim ki ben çalışandan yana olacağım. Çünkü ben Hamal Dahab'ın oğluyum. Bugüne kadar sanat için harcadığım emeği bundan sonra da politik alanda harcamak istiyorum.
Emekten bahsetmişken şimdi 70'lere baktığımızda aslında sizler sanatçılar, o dönemin önde gelen sanatçıları halkla iç içeler. Sanki öyle bir daha bir iç içe tablo var. Bu 1 Mayıs alanları da dahil aslında. Bugünkü sanat camiası ile ilgili ne söylersiniz bu anlamda, halka yakınlık anlamında?
Ben şeyi söyleyeceğim. Bir kere yalakalardan pek fazla bahsetmeyeceğim. Yani saraya yakın olanlardan fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü kendilerini bir paye biçerler, değer verdiğimi zannederler. Ben sarayın dalkavuklarına zerre kadar saygı duymuyorum. Bunun için susanlara eyvallah demiyorum. Ve muhalif bir sanatçı olarak mevcut sisteme, hırsızlar sistemine karşı çıkan bütün sanatçıların yanında yer aldım. 70'lerde nasıl yer aldıysam 2000'li yıllarda da, 2023 yılında da ona karar verdim. Şimdi şöyle bir şey var. Descartes mı? Yanlış düşünün. Der ki insan düşünen hayvandır der. Descartes bunu birkaç yüzyıl önce söylemiş ya da 2000 yıl önce söylemiş. İnsanın düşünen hayvan olduğu Homo sapiens çağından bu yana belli. Descartes çok geç kalmış bir düşünür. İnsan 2023 yılında seçmesini bilen hayvandır.
İlyas Bey, ben şimdi bir Elif'in sorusuna bir ek yapmak istiyorum. Şimdi sanat dünyasının Elif daha çok sosyal anlamda halkın içinde olması sanatçılardan bahsetti. 1970'lerde biz bunu görüyorduk daha çok. 1 Mayıs alanlarında da görüyorduk. Peki bugün mesela bu binlerce dizi çekiliyor sürekli. Ancak işte bu oyuncular ya da yeni nesil oyuncuların daha böyle ulaşmanın daha zor olduğunu görüyoruz. Yani halkla bağının daha da koptuğunu, temas etmenin daha da zor olduğunu görüyoruz. Mesela biz sizi arıyoruz, sizinle röportaj yapabiliyoruz ama yeni nesil oyuncularla sanki araya böyle menajerler vesaire bunların girdiği, keza halkla da ilişkilerinin daha uzaklaştığını ya plazada ya AVM'de görebilme imkanları oluyor. Siz bu değişimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bu oyuncular ya da yeni nesil oyuncuları nasıl tariflersiniz?
Vallahi şimdi nasıl tarifleyeyim? Bir kere aktör, faktör, fabrikatör olmak çok kolay da insan olmak çok zor. İnsan olmanın iki yolu var. Bir, hak yemeyeceksin. İki, hakkını yedirmeyeceksin. Hak yiyenler ne kadar onursuzsa hakkını yedirenler de o kadar onursuzdur. Ve bugün ses çıkarmayan, sarayı alakalık yapan sanatçıların büyük çoğunluğu bu suskunlar toplumunda seslerini çıkarmayarak kasalarını doldurmaya çalışıyorlar. Onun için halktan uzaklar. Halka hiçbir zaman yaklaşamadılar. Ama bu da değişecek. Göreceksiniz, seçimlerden sonra önümüzde 14 Mayıs'ta seçim olacak. Bugün saraya yalakalık yapanlar eğer düzen değişir de başka bir iktidar gelirse bu sefer de ona yalakalık yapmaya başlayacaklar. Onların da şimdiden önünü kesmek istiyorum. 20 yıldır iş alamamış aç, yoksul sanatçılarımız oldu. Sırf muhalif oldukları için. Ha, ben yalvarmadım çünkü ben konservatuvardan gelip Şehit Tiyatrosu'na ayağımı bastığım zaman dedim ki eşimin, kendimin, olursa çocuklarımın, olursa torunumun hayatını orta halli bir şekilde garanti altına alacağım. Onun ne altını ne üstünü istemiyorum. Ve ben çocuklarımın, torunumun ve kendi hayatımın orta halli bir hayatı garanti altına aldım. Onun dediğim gibi fevkinle bir sanat istemiyorum, saray istemiyorum, 8. katlı bir apartmanın 4. katında bir dairem var, orada oturuyorum. Evime et giriyor. Kira sorunum yok. Yazlık sorunum yok. Çocuklarımın ev sorunu yok. Şimdi daha ne için bana iş vermeyen saraya yalakalık yapacağım ki?
Bir de hazır bu konudan bahsetmişken aslında 17-18 saat hatta daha fazla çalışma süreleri olan set emekçilerinden de belki bahsetmek lazım. Onlar için de seçim bir umut olabilir mi? Yani bu zorlu koşullar değiştirilebilir mi sizce?
Kesinlikle değişim yaşanacağını söyleyebilirim. Hem de olumluya doğru bir değişim yaşanacak. Sanat emekçilerinin şu anda 17-18 saat, bazen 20 saat, 24 saat çalışan sanat emekçileri var, sanat emekçileri var ve emeklerinin karşılığını da alamıyorlar artık söylemek lazımsa. Birkaç yalakanın dışında, ben yalakaları ayırıyorum bir tarafa, sanat emekçileri perişan durumdalar. Mevcut iktidar değiştiği zaman ben şu anki altılı masanın İstanbul ve Ankara belediye başkanlarını da işin içerisine katarsak 8 kişinin bu ülkede ekonomiye ve demokrasiye daha yaşanılması bir şekil verecekleri inancım tamdır diye düşünüyorum. Ve sinema emekçilerinin de yaşamı değişecek, güzelleşecek. Az çalışacaklar, geçinecek kadar para kazanacaklar. Ben iktidarın yerine bu konuda söz veriyorum. Çünkü iktidar bize söz verdi ve eğer sözünde durmazsa ona da muhalif olacağız. Çünkü güzelin de güzeli vardır. Eğer iktidara gelip de verdikleri sözü unuturlarsa biz onlardan da hesap soracağız. Kılıçdaroğlu'ndan da hesap soracağız. Babacan'dan da hesap soracağız.
Peki İlyas Bey, isterseniz biraz da ekonomiden devam edelim.
Tabii, buyurun.
Şimdi biz sizin tabii filmlerinizi çok iyi biliyoruz. Büyük bölümünü de izledik. Genellikle filmlerinizin büyük bölümünde açıkçası. Aslında Anadolu'da köyünde doğmuş, büyümüş ve şehre gelen insan hikayelerini bize anlattınız. Biz bunu gördük, şehirde yaşayan insanlar sizin filmlerinizden öğrendi o geçiş hikayelerini. Şimdi haliyle birçok filminizde de o Anadolu'nun hani yemeği de aynı zamanda soğanı, işte elinizle kırdığınız böyle filmlerde karelerinizi, sahnelerinizi gördük. Şimdi soğan 30 TL oldu. Biliyorsunuz Aşık Mahzuni'nin de Yiğit Muhtaç Olmuş Kuru Soğana diye böyle bir güzel bir türküsü var. Siz neler söyleyeceksiniz? Sizce Türkiye'de Yiğit soğana muhtaç oldu mu?
Türkiye'de Yiğit soğana muhtaç oldu, her şeye muhtaç oldu. Yeter ki akla muhtaç olmasın. Akıl galip gelecek ve soğana muhtaç olan Yiğit kurtulacak. Ben bunun inancı içerisindeyim. Onun için bu seçimler Türkiye'miz için milat olacak benim gözümde. Ve emekçiler kazanacaklar. Haklılar kazanacaklar. Sarayın yalakaları da tarihin çöplüğüne.
Yine ekonomiyle ilgili önemli bir başlık biliyorsunuz bu kiralık ev meselesi ki aslında röportajın başında da konuştuk. Hani sizde bir eve muhtaç olmamak önemli ama hani çok büyük bir beklentim olmadı ya da hani büyük bir standardım olmadı. Kimseye de hani boyun eğmedim diye zaten giriş yapmıştınız. Bir de sosyal medyada dolaşan bir videonuz oldu. Zamanında İbrahim Tatlıses'e kendi servetinden söz edip kaldığınız apartman dairesi mevzu bahis olunca hani duvarları görmüyorsunuz. Nerede yattığın değil, kiminle yattığın önemli gibi bir anekdot paylaşmıştınız ve bu çok paylaşılmıştı. Bugünkü kira konusuyla ilgili, yani bu kira meselesi, bu krizle ilgili neler söylemek istersiniz?
Sevgili kızım, insanın olmazsa olmaz olan hakları vardır. Yaşam için en gerekli hakları vardır. Yeme, içme, yatma, barınma, uyuma, sağlık, eğitim. Bu haklar olmaz olmaz, olmazsa olmazımız bizim. Ve bunları şu anda ulaşamayan, yani eve ulaşamayan, ete ulaşamayan, barınamayan, ev kiraları karşısında şaşalamış bir halkın içerisinde yaşıyoruz. Onun için bu seçimler emekçi halklar için bir kurtuluş seçimi olacak diye düşünüyorum. Ve ev kiraları da düşecek, ev de bulacak yoksullarımız. Ben şu anda hükümetin, yani gelecek olan hükümetin yerine konuşuyorum diye düşünüyorum.
Konu evden açılmışken tam İlyas Bey, ben biraz da yakın zamanda 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem bölgesine de dönmek istiyorum. Şimdi Türkiye büyük bir acı yaşadı. Binlerce yurttaşımızı kaybettik. Siz de Malatyalısınız, Malatya doğumlusunuz. Bölgeyi çok iyi bilen insanlardansınız. Keza orada filmler de, bölgede filmler de çektiniz. Hatta sizin de rol aldığınız bu Kibar Feyzo filminde Hatay'da çekilmişti.
Hatay'da yanında.
Evet, oradaki evin de depremde hasar aldığını haberlerde okuduk. Şimdi orada binlerce yurttaşımız, yüz binlerce yurttaşımız evsiz kaldı. Siz bölgeye gittiniz mi? Gitmeyi planlıyor musunuz? Neler söyleyeceksiniz?
Ben bölgeye gidemedim. Şeyden dolayı gidemedim. Bir sağlık sorunum vardı. Yıllarca 20-30 yıl günde 3 paket sigaradan sigara içtim ve geri dönüşsüz KOAH oldum.
Çok geçmiş olsun.
Sigarayı bıraktım gerçi ama.
Tekrar etmekte yarar var. Sigara sağlığa ne kadar zararlı, evet.
Ne kadar zararlı olduğunu ben KOAH olduktan sonra anladım. Ve tedavi görüyorum akciğerlerimden dolayı. Kanser falan değil, KOAH. Benimkisi. Ama geri dönüşsüz KOAH olduğu için pek fazla rahat edemiyorum açıkçası. Onun için deprem yerine gidemedim ama halkın sancılarını yaşayanlardan, beni arayanlardan, ben zaten boş durmadım. Evi yıkılanlara ev yardımı yapmaya çalıştım. Parası bitmiş olanlara para yardımı, erzak bulamayanlara erzak yardımı yapmaya çalıştım. Eşim biliyor mu, ben biliyorum. Hani Kılıçdaroğlu son dönemde konuşurken diyor ya, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek diye. Ben öyle bir kampanyaya girdim. Biz Türkiye Komünist Partisi olarak da böyle bir kampanyanın içerisinde yer aldık. Arkadaşlarımızı deprem bölgelerine gönderdik. Orada yıkım altında kalan insanları kurtarmaya çalıştılar. Erzak toplamaya çalıştılar. Yardım tırları gönderdik biz Komünist Parti olarak. Gidemedim ama çektikleri acının da yabancısı değilim, farkındayım, görüyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım ben de bu arada.
Bu vesileyle de hatırlatmış olalım aslında hani o dönemki zorlukları ve aslında dayanışmayı da.
Unutturmayalım, unutturmayacağız. Kızım 50 bin falan dediler ama açıklıkla söylüyorum, bu sahtekarlar yalan söylüyor. Yüz binlerce insanımız gitti.
Birkaç sorumuz daha var aslında size. Onları da hızlıca sormak adına tekrar seçime döneyim. Malum Türkiye Komünist Partisi'nden adaysınız. Peki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi canı gönülden destekliyorsunuz? Açıklar mısınız bize?
Ben bunu açıklıyorum. Bir kere Erdoğan gitsin diye Kılıçdaroğlu'na oyumu vereceğim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve çevreme de bunu söylüyorum. Türkiye'deki aklı başında solcuların hepsi zaten bu kararı verdiler. Kürt halkı kararını verdi. Kılıçdaroğlu'ndan yana koyacak tavrını. Şimdi azımsanmayacak derecede bir Kürt oyu akacak Kılıçdaroğlu'na. Ondan sonra Cumhuriyet'in içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde hakkı yenen bir Alevi kitle var. Bu kitle Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Söylemek lazımsa emeğiyle yaşamaya çalışan onurlu insanların hepsi Kılıçdaroğlu'na oy verecekler. Şimdiden Erdoğan'a geçmiş olsun diyorum.
Peki şimdi seçim gündeminden devam edelim. Siz Türkiye Komünist Partisi'nin İstanbul milletvekili adayısınız.
Birinci bölgeden. Peki, ilk sıradan
birinci
adayım.
Birinci bölgeden. Evet, birinci bölge birinci sıradayısınız. Peki seçim çalışmalarınızı yürüttüğünüz bir ekip var mı İlyas Bey? Çalışmaları nasıl yürütüyorsunuz? Neler yapıyorsunuz?
Ya Komünist Parti'den yoldaşlarımızla işçiler, memurlar, emekçiler toplantılar yapıyoruz. Kahvehane toplantıları, mahalle toplantıları. Gidip konuşuyoruz. Ben şiirler okuyorum. Ahmet Arif'ten, Nazım Hikmet'ten. Yani sosyal meselelere parmak basan şiirler okuyorum. Konuşmalar yapıyorum. Arkadaşlar şeyi anlatıyorlar, yani malları herkes paylaşır da bize çocukluğumuzda komünizmi anlatan abilerimiz, ablalarımız hep malların paylaşılmasından bahsettiler. Ben şimdi gördüm ki o bir eksiği yaşıyoruz. Sosyalizm önce sevgilerin paylaşılmasıdır. Malların paylaşılmasından fazla bahsedersek bir takım mallar gibi mallaşırız diye düşünüyorum.
Peki. Bir de şu da aslında bir merak konusu bence. Seçime giden dönemde adaylığınızı açıklamanızın ardından seçmenden size muhakkak ilgi vardır. Böyle ilginç bir anekdot var mı bu süreçte yaşadığınız, bize aktarabileceğiniz?
Hep şeyi söylüyorlar. Şimdi Komünist Partisi seçime girerse milletvekili seçiminde oyları böler. 300 milletvekilinin iktidarın eğer el değiştirirse 300 milletvekiline engel olabilirsiniz. Onun için bir takım eleştiriler getiriyorlar bize. Biz de diyoruz ki hayır. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Milletvekili seçiminde de Komünist Parti'ye. Çünkü ben Mao'cu değilim ama Mao'nun çok güzel bir lafı vardır. Onu söyleyeyim. Bin fikir birlikte açsın, bin çiçek birlikte yarışsın diye. Pardon, bin çiçek birlikte açsın, bin fikir birlikte yarışsın diye. Komünist Parti politik hayatın ana renklerinden biri. Ya, emekçilerin yanında yer almaya karar verdikten sonra bu böyle. Biz Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde komünistlerin de bir muhalif kanat olarak yer alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Baraj sorunumuz var. Eyvallah, amenna, ama bir kere bu yola girdik. Barajı da yıkmayı becerirsek ne mutlu bize diye düşünüyorum.
Peki İlyas Bey, şimdi bizim röportajlarımızın son bölümünde şöyle yapıyoruz. Son olarak seçmen size niye oy versin? Bunu bize bir dakikada, son bir dakikamız kaldı çünkü, bir dakikada anlatırsanız çok sevinirim.
Canım yavrum, şimdi bana deseniz ki İlyas Salman'ı 3 cümleyle anlatır mısınız deseniz, derim ki Kars'ta bir kedinin öldüğünü duyup da İstanbul'da yas tutan birini arıyorsanız benim adrese gelirsiniz. Çünkü ben aşkı, şiiri ve kavgayı bilmeyen insandan hayır gelmez diyenlerdenim. Çünkü dünyada aşık olacak çok güzel, uğruna şiir yazılacak çok güzellik ve kavga edecek çok onursuzluk.
Bir de ek olarak siz şiir okuyorum dediniz seçim çalışmaları yaparken. Sözleriniz bittikten sonra...
Zaten o sorunuzun yanıtı olarak size bir şiir okuyacağım.
Dinliyoruz.
Aramayın beni başka yerlerde. Küllenmiş ocakta yatan kor benim. Pırlantadan taşan renk benim değil. Heybedeki sarı benim, mor benim. Benim değirmenin önündeki yük, benim şu karşıda görünen öyük. Zerreden küçüğüm, dağlardan büyük, acı soğandaki ince zar benim. Fukara çobanın içliğindeyim, çocukların bayram harçlığındayım. Yörük kızlarının başlığındayım, dağa daşa kurta kuşa yar benim. Ben posta çökelek pekmezde şıra, ben gazı tükenmiş isli bir çıra. Tarlaya, toprağa, taşa, bayıra, alınlardan yere düşen ter benim. Ne yapsanız, ne etseniz nafile, sinmişim kavala, mızrava, tele. İster kader değil, isterse çile, etkar benim, çetin benim, kavga benim, zor benim. Bütün dinleyenlerin gözlerinden öpüyorum, ellerinden öpüyorum, sağ olun.
Peki, çok teşekkürler İlyas Bey, çok sağ olun.
Çok sağ olun. Kıymetli görüşleriniz için bizimle paylaştınız.
Sağ ol yavrum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum.
Radyo Sputnik seçim özel yayınında konuğumuz Türkiye Komünist Partisi İstanbul Milletvekili adayı İlyas Salman oldu. Yeni konuklarımızla sizlerle olmayı ve seçimin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum. Milletvekili adayları, öne çıkan isimler, tartışmalar, vaatler. Elif Suda Gezer ve Fethi Yılmaz soruyor, konuklar Sputnik seçim özel yayınında yanıtlıyor.